Ayrım 5, Kanlı Yürüyüş, B. Traven. Sayfa 45. Kafası öyküler, öğütler ve sayısız fikirlerle dolu olarak Senso son köye vardı. Geçirdiği son günde kendisine nelerin beklediği konusunda az çok bir fikir sahibi olmuştu. Köy cengele aşağı yukarı yarım günlük uzaklıktaydı. Yolun bu kısmı gerçek cengelden değil de cengelin kıyılarından geçiyordu. Kıyıdaki bu orman cengelin habercisi gibiydi. Ama orada ya da burada görünen manzara gerçek cengelin nasıl olduğunu insana anlatmaya yeterliydi. Son günkü yolculuğu sırasında Celso bir yerliye, bir Ladino'ya ya da tek bir insana bile rastlamamış, yalnız birkaç yerde büyük kaplan izlerine rastlamıştı. Ve bir ağaç dalının üstünde her an sıçramaya hazır bir yaban kedisi görmüştü. Tüm öğle üzeri son köyü de geçmişti. Topu topu 5 kulübeden ve bir kerpiç evden oluşan küçük bir köydü burası. Köyün hemen arkasında Celso derinliği dizlerine varan geniş bir ırmaktan geçmişti. Irmağın karşı yakasında cengel görünüyordu. İlk bakışta burası sanki 50 yıl önce ekilmiş ama sonra terk edilmiş, üstünde yabani otlar çıkmış bir tarla gibiydi. Yavaşça ama belirgin bir biçimde gittikçe sıklaşıyor, karanlıklaşıyor ve daha ürkünçleşiyordu. Hava kararmadan önce son köye varma umuduyla Celso yerlilerin arasından ayrıldı. Henüz köye varmadan daha köpek avlamalarının işitildiği bir yerde, daha dar ama daha derin bir ırmaktan geçmek zorunda kalmıştı. Sopasına dayanarak ırmağı geçmiş, yüzmek zorunda kalmıştı. Kimse daha önce bir şey söylemediği için bu ırmağın bir timsah yuvası olduğundan habersizdi. Timsahlardan haberi olmadığı için de korkusuzca karşıya geçti. Mutlaka o anda timsahlar ırmağın daha aşağı ya da daha yukarı bölümlerinde çok daha önemli şeylerle uğraştıklarından Celso ile ilgilenmemişlerdi. Celso en sonunda son köye vardığında oranın belediye başkanına şöyle dedi. ''Bugün öğleden sonra cengel konusunda az buçuk bir bilgi edindim. Korkunç bir yolculuk bu.'' Belediye başkanı bacak bacak üstüne attı, maiz yaprağına bir sigara sardı ve Celso'ya bakarak ''Bugün öğleden sonra mı?'' dedi. ''Demek cengel konusunda iyi bir fikir edindin.'' ''Evet, anlıyorum. Yalnız gerçek şu ki orası cengel değil. Pazar günleri bizim yürüyüş yaptığımız eğlence parkıdır. Ancak buradan 2 gün yol aldıktan sonra insan öyle bir bölgeye gelir ki kendi kendine şöyle der. İşte dünya burada biraz sıkılaşmaya başlıyor. Çevreni göremezsin bile. Ama korkma oğlum, çünkü kaplanlar genellikle gündüzleri saldırmazlar. Bu onların uyku zamanıdır.'' ''Senin gibi yakışıklı bir delikanlıyla ancak sen uykuya daldıktan sonra ciddiyetle ilgilenirler. Ama ben cengelde kaplanla karşılaşmamış yığınla insan tanıdım. Şunu da ekleyeyim ki karşılaşanların da bana bir şeyler anlatacak halleri yoktu tabii.'' Sigarasını ıslattı, yaktı, sonra devam etti. ''Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum çamuğla, ama buradan bir daha geçtiğinde kaplanlarla ya da kaplanların seninle geçindiğini anlatırsın inşallah. Eğer seninle bir kez daha böyle dostça konuşma fırsatı elime geçecek olursa seni de kaplanların rahatsız etmediği kişilerin arasında sayacağım.'' Pazar günlerinin geçirildiği eğlence parkı. Hava hemen kararmaya başlamıştı. Celso çevresine bakındı. Hemen hemen belediye başkanının ilkel kulübesinden 30 adım kadar ileride cengelin ağaçlardan oluşan dimdik duvarı öylesine yükseliyordu ki yıldızları görebilmek için insanın kafasını yukarı kaldırması gerekiyordu. 50 metre yüksekliğinde bir duvar, karanlık, sıkı sıkı işlenmiş ve içinde hiçbir açıklık, hiçbir geçit olmayan duvar. ''Yolda nelere ihtiyacın olacak çamuğla?'' diye sordu belediye başkanı. ''Kolay kolay bozulmayacak özel çöreklerim var. Başkası işine yaramaz. Pirinç, fasulye, şeker. Biliyorsun işte yeni çekilmiş kahvem de var. Sana taze posele de verebilirim. Ama bunu yarım gün önceden ısmarlamalısın ki aldığında taze olmalı. O zaman çabuk ekşimez.'' ''Eğer sigaralarını kendin sarıyorsan kağıttan çok daha ucuz ve iyi olan taze tütün yapraklarım var. Zaten bende kağıt yok. Tabii sana özel bir sigara kağıdı verebilirim ama bu biraz pahalı. Gördüğüm kadarıyla sigaralarını kendin sarıyorsun. Onun için kağıda gerek duyacağını pek sanmıyorum. Her neyse, yarını da burada geçirip beklesen iyi olur. Sana güzel bir poseyle yaparız. Acelen yok değil mi? İşte burada yaşam böyledir. Cengelden geçecek bir insanın acele etmemesi gerekir. Hiçbir işine yaramaz bu. Özellikle kendini Grand Selva'nın ortasında hazırlıksız bulursa. Bu çok kötü olur onun için. Acele etme. Cengel'in kaçtığı filan yok. Kimse köprüleri de kaldırmıyor. Zaten köprü möprü de yok. Belediye başkanı ayağa kalktı ve lambasını yakmak için kulübeye girdi. Kapkaranlık gece üstlerine çökmüştü. Kulübenin önündeki bahçede uyuşuk bir ateş yanmaktaydı. Çıkan ışıkta bahçeyi çevreleyen çite dek ortalığı görmeye yardımcı oluyordu. Senso yerde bir kütük parçasının üstünde oturuyordu. Bahçenin içindeki bir ağacın gövdesinden kesilmiş bir kütüktü bu. Kimse onu yontmak zahmetine katlanmamıştı. Kütüğün birçok yerinde derin izler vardı. Bunlar bütün gün oturup maçeteleriyle oynamaktan öte yapacak hiçbir şeyleri olmayan insanlarca yapılmıştı. Acele etme, cengel kaçmıyor ya. Belediye başkanının bu sözleri karanlık gecede Selso'nun aklına takıldı. Ona göre bu sözler bir uyarı ama aynı zamanda da sorunlarının belki de bir çözümüydü. Son iki gündür cengel üstüne dinlediği öyküler onu gittikçe daha çok etkilemiş ve özellikle bugün görevine tümüyle değişik bir açıdan bakmaya başlamıştı. Mektubu erken götürdüğü için alacağı iki pezoluk ödülü artık düşünmüyordu bile. Ama mektupla kutuyu Monteria'ya götürmemeyi de düşünmüyordu. Söz verdiği ve üstlendiği bir işi yarım bırakamazdı o. Bununla birlikte kendisini birden içinde bulduğu bu zor durumdan bir kaçış yolu arıyordu. Yüklendiği işin tehlikesini azaltacak bir çözüm yolu aradı kafasında. Korunma içgüdüsü yaşamıyla kumar oynamasına izin vermezdi. Dünyaya yalnızca bir kez geldiğini biliyordu. Bundan sonra başka bir yaşamın olup olmayacağı belirli değildi kafasında. Bu özel durumda sezgi gücü ona herhangi bir yol gösteremiyordu. Elindeki bu yaşamı iyice korumak ve onu mektupla birkaç gümüş pezo karşılığı değişmemek onun göreviydi. Böyle hissediyordu. Eğitilmemiş kafasıyla yaşamını gereksiz yere tehlikelere atmadan görevini nasıl yerine getireceğini bulmaya çalıştı. Bu konu son iki gündür düşüncelerini öyle etkilemişti ki bacakları bu süre içinde bedenini kendiliğinden taşımıştı. En sonunda bu köye vardığında kafasında iki yol belirmişti. Onun asıl eksikliği ne kendisine ne de Apollinar'a ihanet etmeden bu iki yolu da deneyememesiydi. Bir yerli olarak onda gerekliliğe bağlı olarak zaman diye bir kavram yoktu. Ömründe hiçbir şey acele hareket etmeyi gerektirmemişti. Eğer mektubu 15 gün içinde götürecek olursa bunun ödülü 2 pezo olacaktı. Ama kendisine mektubu Monteria'ya belirli bir günde götürmesi söylenmemişti. Zaten Don Apollinar böyle bir buyruk da veremezdi. Çünkü böylesine uzun ve zorluklarla dolu bir yolculukta birçok şey habercinin ilerlemesini günlerce engelleyebilirdi. Kötü bir biçimde düşebilir, bir ırmağın akıntısına kapılabilir, yaralanabilir, yağmurdan kabaran ırmakların yatışması için günlerce beklemesi gerekebilirdi. Daha bir yığın neden vardı böyle ve sayılamayacak kadar çoktu bu bahaneler. Don Eduardo'ya mektubu belirli bir günde götürmesi gerekmediğinden Selso kendisine yoldaşlık edecek birine rastlayıncaya dek burada kalabilirdi. Kendisine belirli bir gün için para ödenmişti. Eğer daha fazla gün harcayacak olursa bu fazlalıkların parası kendi cebinden çıkacak ve hiçbir biçimde de Don Apollinar'ı kazıklamamış olacaktı. Kendisiyle şöyle tartışıyordu. Ben mektuplarla kutuyu götürmeyi üstlendim ama eğer cengelde ölürsem mektuplar ve kutular cengelde yok olur ve sonuç olarak da ben onları Don Eduardo'ya teslim edemem. Mektupları teslim edebilmem için yaşamam gerek. Canımı korumanın en iyi yolu da cengeli tek başıma geçmek değil, burada kalarak benimle gelecek birisini beklemek olur. Mantığının en güçlü dayanağı belediye başkanının sözleriydi.
Acele etme oğlum, çengel kaçmıyor ya, bekle biraz.
Belediye başkanı bir Ladino'ydu ve beklemenin daha doğru olacağını söylüyordu. Tabii ki o kendisinden çok daha iyi bilirdi. Celso her zaman bu öğütleri belediye başkanının verdiğini Don Apollinar ile Don Eduardo'ya söyleyebilirdi. Celso Don Apollinar'a cengelin yolunu bilmediğini açık açık söylemişti. Onun için bu konudaki bilgisizliğine rağmen işi kendine vermek Don Apollinar'ın seçimiydi. Ama Don Apollinar mektupları ve ilaçları ona emanet ettiğine göre bu konuda sorumlu olan hiç kuşkusuz Don Apollinar'ın kendisiydi. Belediye başkanı en sonunda lambayla içeri girdiğinde Celso sanki yürümesi gereken yol köyünden Jovel'e giden yolmuş gibi büyük bir rahatlık içindeydi. Çıplak ayağını uzattı, ayağına batmış olan birkaç dikeni çıkardı. Niguas arayarak ayak parmaklarını inceledi. Bütün bunları ertesi günü yürüyerek değil de yan gelip dinlenerek geçirecek bir yerlinin rahatlığıyla yaptı. Bu sağlık görevlerini bitirdikten sonra çıkınından bir jikara çıkardı ve belediye başkanına bir parça suyu nereden bulabileceğini sordu. Belediye başkanı akşam yemeğine dek oyalanmak için iki direğe asılı el örgüsü bir hamakta sallanıyordu. Ayak parmaklarından biri ayakkabısından çıkmıştı. Eliyle bir yeri göstererek şöyle dedi.
İşte tam şurada bir dere var. Temiz, duru, sıhhi ve buz gibi bir suyu vardır.
Celso karanlığa daldı, ellerini yıkadı, yüzünü ıslattı, su kabağına su doldurarak içti, sonra içini iyice suyla doldurarak az önce üstünde oturduğu kütüğün yanına gitti. Kütüğü birkaç metre geri çekti. Böylelikle belediye başkanının akşam yemeğini yiyeceği masadan oldukça uzaklaşmış oluyordu. Çıkınını yanına çekerek el yordamıyla içinde bir şeyler aramaya başladı. Çıkının diplerinde bir yerde ekşimeye yüz tutmuş birkaç çörek buldu. Sonra siyarım tırak kırmızımsı bir et parçasıyla iyice pişirilip ezildikten sonra taze muz yapraklarına sarılmış bir avuç siyah fasulye çıkardı. Bunu kurumuş bir mısır yaprağına konmuş bir parça tuz izledi. Yemeğine bir de her zamanki gibi birkaç yeşil yaprak da ekledi. Bütün bunları elde örülmüş bir bezin üstüne yığdıktan sonra ayağa kalktı ve bahçenin ortasındaki ateşe doğru yürüdü. Ateş gece gündüz ister bir yerli ister bir Ladino olsun, sahibinin ihtiyacı olmadığı sürece herkesin kullanımına açıktı. Celso külleri eşeledi, ateşin içine biraz daha odun koydu ve birden bütün bahçe ve kulübe parlak bir ışıkla aydınlandı. Bu aydınlığın üstüne cengelin siyah duvarı daha da korkutucuydu. Çörekleri ateşin üstüne bırakan Celso onları çevirdi, külleri üfledi ve bir kez daha çevirdi. Çörekler kızarmaya başlayınca onları ateşten çekti ve soğumasınlar diye korların üstüne koydu. Kuru eti çatalı bir sopanın ucuna geçirdi, fasulyeleri muz yaprağının içine bıraktı ve yaprağı çöreklerin yanında korların üstüne koydu. Et kızarmaya başlamıştı. Bütün yemeğini ateşin yanına serdiği küçük bezin üstüne yaydı. Eti de birkaç kez çevirdikten sonra sopadan çıkararak yemeye başladı. Bir parça tuz alarak olduğu gibi ağzına attı. Bir lokma çörekten kopartıyor, etle fasulyeyi bununla birlikte yiyordu. Çörekler sanki küçücük peçetelermişçesine etle fasulyeyi bunların üstüne koyuyor, sonra hepsini birlikte dürüp ağzına atıyordu. Ara sıra derede doldurduğu su kabından bir iki yudum alıyordu. Yemek saatlerinde ağır işten kurtulup biraz dinlenmek için fırsat sayan bütün yorgun işçiler gibi o da yemeğini inanılmayacak kadar yavaş yiyordu. O yemeğini yerken bir yerli kızı masanın üstünde sofrayı hazırlamaya başladı. Sallanan, yamuk yumuk masanın üstüne tabaklar ve teneke başlapalar konulduktan sonra belediye başkanının karısı göründü. Korkunç şişman ve hantaldı. Bir ördek gibi badi badi yürüyordu, ayakları çıplaktı ve üstünde yere sarkan ince pamuklu bir etek vardı. Göğüslerine dek açık bluzu gibi eteği de lime limeydi. Kadın dışarı çıkar çıkmaz Celso ateşin yanından kalktı, ona yaklaştı ve ''Buenas noches patrona'' dedi.
Kadın onun sözlerine başını hafifçe sallayarak karşılık verdi ve salt birkaç laf etmiş olmak için ''Nereden geliyorsun Çamuğla?'' diye sordu. Ama delikanlı anlatmaya başladığında o artık dinlemiyordu bile. Muçaço'nun yaşadığı yer onun için önemsizdi. Çok alçak, küçük bir iskemle üstüne oturdu. Ortalıkta iki sandalye vardı ama herhalde bu alçak iskemle kadına normal bir sandalyeden daha rahat gelmişti. Ama oturduğu yer öylesine alçaktı ki masanın yüzeyiyle gözleri aynı düzeydeydi. Bu yüzden tabağını kucağına almak zorunda kaldı. Kadın yemek yemeye başladığında belediye başkanı gerine gerine esnedi, hamakta yan döndü, sonra kalktı ve sanki güzel bir uykudan sonra çok kötü bir iş yapmak zorunda kalmışçasına homurdanmaya başladı. Belediye başkanının masasında da ne bıçak ne de çatal vardı. Yalnız yıllar önce gümüşe benzeyen ama şimdi ise ovulmaktan tenekeleşmiş bir kaşık görünüyordu. Belediye başkanının karısı tıpkı Senso gibi elleriyle yemek yiyordu. Sıcak çörekten bir parça kopardı, yanına bir parça et ve biraz da pilav katarak çöreği muska böreği gibi katladı ve sonra o koca lokmayı ağzına atıverdi. Belediye başkanı da böyle yemek isterdi aslında. Ama belediye başkanı olduğu için ötekilerden değişik olmanın, onların kendisine saygı göstermelerini sağlamanın görevi olduğunu hissettiğinden, yemeğini her zaman cebinde taşıdığı çakısıyla yiyor, gerektiğinde de kaşık kullanıyordu. Kimsenin, hatta karısının bile kendisini izlemediğini fark ettiği zamanlar o da Senso gibi parmaklarıyla yiyordu. Hizmetçi kızlar çok arkada karanlıkta bir yerde yanmakta olan ateşin çevresine çömelmişlerdi. Ne yaptıkları görülmüyor, yalnızca konuşmaları ve kıkırdamaları işitiliyordu. Sesleri çok yükseldiğinde kadın onlara bağırıyordu.
''Allah belanızı versin pis orospular! Sesinizi kesin yoksa kafanızı koparırım. Bırakın da şurada huzur içinde bir yemek yiyelim.''
Bunun üstüne kızlar bir süre korkup susuyorlardı. Ama çok geçmeden kıkırdamaları yine işitilmeye başlıyordu. Sonunda kadın dayanamayıp elinde ne geçerse onların üstüne fırlattı. Yemekleri bittikten sonra altlarında Bayern markaları bulunan teneke maşrapalardan kahvelerini içtiler. Bu damganın ne olduğunu, ne anlama geldiğini 500 millik bir alanda kimse bilmiyordu. Kimsenin ilgilendiği de yoktu zaten. Hizmetçiler kahvelerini Senso'nunkine benzeyen su kabaklarından içiyorlardı. Kadın kahvenin sonunu da yudumladıktan sonra ''Leben!'' diye bağırdı. Hizmetçilerden biri koşarak geldi ve masayı topladı. Hizmetçiler kahve kabını tam kaldırıyorlardı ki belediye başkanı ''Ey Çamula, biraz kahve iç!'' diye seslendi. Senso boşalan su kabağıyla birlikte masaya yaklaştı. Belediye başkanı geri kalan kahvenin hepsini su kabağının içine boşalttı.
''Gracias patron Cito'' dedi Senso gülümseyerek ve yeniden ateşin başına döndü, ağzına kadar dolu olan su kabağını dikkatle yere koydu.
Kahve koyuydu ama şekerle birlikte pişirilmişti. Kadın iskemleden kalktı, ayağa kalkabilmesi için oldukça büyük bir çaba harcaması gerekliydi. İlkin bunu dizlerine değene dek öne eğildi, sonra kendini arkaya doğru fırlattı ve bunun verdiği hızla ayağa kalktı. Belediye başkanı hamağına dönerek sallanmaya devam etti. Ayaklarını hamaktan aşağı sarkıttı ve ellerini de bir yastık gibi başının altına koydu. Yediği şeyleri öğütmesine uygun şeyler düşünürken mutlu mutlu gülümsüyordu. Bunu sırf kendini iyi hissettiğinden, gereklilikten ya da karısına iyi bir aşçı olduğunu belli etmek istediğinden mi yaptığı anlaşılmıyordu. Oysa hoşnutluğunun gerçek nedeni hem evinde kendini hükümdar gibi hissetmesi hem de kimseyi hoşnut etmek zorunda olmayışıydı.
5. Ayrımın Sonu Sayfa 54.